Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiru. Ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hadiye leh. Ve eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Emma ba'd. Fe inne istaqal hadisi kitabullah ve hayral hediye hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve kulle muhtesetin bid'a ve kulle bid'atin zalâle ve kulle zalâletin finnâr. Riyazus Salihin şerhinde sabır bölümünün 31. hadisindeyiz. Enes radıyallahu anh'den şöyle geliyor rivayet. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir kabrin başında ağlayan bir kadının yanından geçti. Ona Allah'tan kork ve sabret buyurdu. Kadın, çek git başımdan, zira benim başıma gelen musibet senin başına gelmemiştir dedi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemi tanıyamamıştı. Ona, o Nebi aleyhissalatü vesselamdı dediler. Bunun üzerine kadın Nebi aleyhissalatü vesselamın kapısına geldi. Allah Resulü'nün kapıcıları yoktu. Hemen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna çıkarak ben seni tanıyamadım dedi. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'da asıl sabır musibetin ilk anında olandır buyurdu. Bunu Bukhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. Müslim'in rivayetinde bu kadının ölmüş olan çocuğu için ağladığı geçmektedir. Enes bin Malik radıyallahu anh'ın bu rivayetine göre Nebi Aleyhisselatü Vesselam çok sevdiği çocuğun ölümüne epey üzülen ve kendini tutamayıp kabrinin başına gelerek ağlayan bir kadının yanından geçmiştir. Ve kadını görünce Allah'tan kork ve sabret diye takva ve sabrı tavsiye etmiştir. Kadın ise çekil git, yani yanımdan uzaklaş diyor. Bu musibetin kadında çok büyük bir etki yaptığını gösteriyor. Bunun üzerine Nebi Aleyhisselatü Vesselam onun yanından ayrılıyor. Sonra kadına onun Allah'ın Resulü olduğunu söylüyorlar. Ve kadın yaptığına pişman olup Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kapısına geliyor. Kapıda herhangi bir kapıcı ya da nöbetçi yok. Yani insanların Nebi Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın yanına girmelerine engel olacak hiç kimse yok. Kadın Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam'a durumu anlatıyor ve ben seni tanımadım diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da sabrın belanın ilk anında gösterilmesi gerektiğini bildiriyor. Ses ayarına bakacağım inşallah. Ses bende açık. İnsanın karşılığında sevap alacağı sabır, musibet başa gelir gelmez gösterilen metanet ve sabırdır. Asıl sabır budur. Daha sonraki sabır ise olsa olsa hayvanlarda da olduğu gibi acıyı unutup teselli bulmak olur. Hakikatte sabır, insanın başına bela ilk geldiği anda sabretmesi, Allah'tan ecir umması ve güzelce şöyle demesidir. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Yani biz Allah'a aidiz, yine ona döneceğiz. Allah'ım, musibetinden dolayı bana ecir yaz ve bana elimden aldığın nimetin yerine daha hayırlısını ver. Bu şekilde söylemeyi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam öğretmiştir. Ümmü Seleme radıyallahu anh'dan gelen rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Başına bir musibet gelen bir Müslüman, Allah'ın emrettiği gibi biz Allah'a aidiz, yine ona döneceğiz. Allah'ım bana musibetimin sevabını ver ve elimden gidenin yerine daha hayırlısını koy derse, Allah mutlaka ona kaybettiğinden daha hayırlısını verir. Ümmü Seleme diyor ki, bu hadisin ravisi, kocam Ebu Seleme ölünce, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ilk hicret eden Ebu Seleme'nin hayırlı Müslüman, Ebu Seleme'den daha hayırlı Müslüman var mıdır ki diye düşünmeye başladım. Bunu söyledim fakat Allah bunun ardından bana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasip etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana Hatib bin Ebi Berta'yı göndererek kendisine istetti. Ben bir kızım var. Hem de ben kıskanç bir kadınım dedim. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kızına gelince sana muhtaç bırakmaması için Allah'a dua eder. Ben de sendeki kıskançlığı gidermesi için Allah'a dua ederim buyurdu. Bunu Müslim, Ebu Davud, Tirmizi ve Nesai rivayet etmişlerdir. Bu hadisten şu sonuçlar çıkmaktadır. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın güzel ahlakı, hakka ve hayra davet etmesi, çünkü kabrin başında ağlayan bu kadını görünce ona Allah'tan korkmayı ve sabretmeyi emretmiştir. Kadın çekil git deyince ona karşılık vermemiş, kendi nefsi için onu cezalandırmamış, kadının hatasını zor kullanarak düzeltmeye kalkışmamıştır. Çünkü kadının hüznünün engelleyemeyeceği kadar büyük olduğunu ve bu sebeple evinden çıkıp kabrin başına geldiğini anlamıştır. Bir kişi kadınların kabir ziyaret etmeleri haram değil mi derse, evet haramdır. Hatta bu büyük günahlardandır. Çünkü Nebi Aleyhisselatü Vesselam kabirleri ziyaret eden kadınlara ve kabirlerin yanı başını namazgah edinen, onun başında mum yakanlara lanet etmiştir. Bunu Tirmizi, Nesai, Ebu Davud rivayet etmişler. Şeyh Elbani de İrvalu Galil'de hadisin hasen olduğunu belirtmiştir. Fakat bu kadın ziyaret için değil, ölen çocuğundan ayrılma sebebiyle yüreğinin yanması ve büyük hüzünden dolayı kabristana gitmiş, kendisine hakim olamamıştır. Bu yüzden Nebi Aleyhisselatü Vesselam onu mazur görmüş, onu kaba kuvvetle düzeltmeye ve evine dönmeye zorlamaya kalkışmamıştır. İnsan cehaletinden dolayı mazur görülür. Bilmediği şey ister dini bir hüküm olsun, isterse durum ve vaka olsun fark etmez. Nitekim bu kadın hayır, takva ve sabrı tavsiye eden Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a çekil git demiştir. Fakat onun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olduğunu fark edememiştir. Bu yüzden Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da onu mazur görmüştür. Müslümanların işlerinden sorumlu olan kimse, kapısında ihtiyaç duyduklarında gelen insanları engelleyecek şekilde bekçi koymamalıdır. Ancak insanların yığılmasından, kendisini yormasından, işlerini başka bir vakitte halletmeleri mümkünken, kendisini sürekli oyalamalarından korkarsa bu durumda bir sakınca yoktur. İzin almak hadiste geçtiği gibi insanın uygun olmayan bir manzarayla karşılaşmaması ve dilediğini evine alıp almamada özgür olduğu için konmuştur. Övülmeyi hak eden sabırlı kişi musibetle ilk karşılaştığı anda sabreden kimsedir. Ki o sabreder, Allah'tan ecir bekler ve bilir ki verdiği de aldığı da Allah'ındır ve onun katında her şeyin bir eceli vardır. Kabir başında ağlamak sabra aykırıdır. Bu yüzden Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kadını Allah'tan kork ve sabret buyurmuştur. Bazıları yakınları ölünce sürekli kabre giderek kabir başında ağlarlar. Bu sabra aykırıdır. Bilakis ölüye fayda vermek isteniliyorsa kişi evinde onun için Allah'a dua etmeli. Kabre gitmesine gerek yoktur. Çünkü sürekli kabre gitmek ölünün sürekli hayalinde olmasına, aklından hiç çıkmamasına sebep olur. Bu durumda da o kimse acısını hiç unutmaz. Halbuki en iyisi insanın elinden geldiğince bir şeylerle oyalanması ve acısını unutmaya çalışmasıdır. 32. hadis Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur. Allah tebarek ve teala şöyle buyuruyor. Dünya ehlinden sevdiği birini aldığım zaman sabrederek ecrini bekleyen mümin kulum için katımdaki mükafat ancak cennettir. Bunu Bukhari rivayet etmiştir. Yani Allah Azze ve Celle kişiden sevdiği birini aldığı zaman bunu kişi sabrederek ve ihtisab ederek, yani karşılığını Allah Azze ve Celle'den bekleyerek karşılarsa işte böyle mümin kuluna ancak karşılık olarak cenneti vereceğini bildiriyor Allah Azze ve Celle. Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Allah Azze ve Celle'den naklettiği bir hadistir. Buna kutsi hadis veya ilahi hadis yahut Rabbani hadis denilir. Çünkü bu Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın Allah Azze ve Celle'den rivayetidir. Hadiste geçen, Arapçasında geçen safi kelimesi, kişinin çok sevdiği ve kendisi için çok özel yeri bulunan oğlu, kardeşi, amcası, babası, annesi veya arkadaşıdır. Yani kendisi için özel bir yeri bulunan, ona karşı ayrı bir sevgi beslediği ve çok güçlü bir bağ hissettiği kimsedir. İşte Allah kişinin böylesi bir dostluğunu elinden alır, o da sabrının sevabını Allah'tan umarsa bunun ödülü cennetten başka bir şey olmaz. Hadis, kişinin çok sevdiği birinin dünyadan göçmesine sabretmesinin oldukça faziletli olduğunu, sevabını Allah'tan beklediğinde Allah'ın onu mükafatlandıracağını ve bu mükafatın cennet olacağını ifade etmektedir. Hadis, Allah Teala'nın kullarına ne kadar lütufkar ve cömert olduğunu göstermektedir. Çünkü tüm varlıkların sahibi O'dur ve her şeyde söz hakkı O'nundur. Sen ve o çok sevdiğin, her ikiniz de yüce Allah'a aitsiniz. Bununla beraber Allah, onu vefat ettirince sen sabredip sevabını Allah'tan beklediğinde sana bu büyük mükafat veriyor. Hadisteki aldığım zaman ifadesi Allah Teala'nın fail olduğuna işaret etmektedir. Şüphesiz Allah dilediğini rahatlıkla yapar. Ancak bilmemiz gerekir ki Allah'ın tüm fiilleri hayırdır. Ona hiçbir zaman şer nispet edilmez. Kötü bir şey olduğunda kötülük fiilin kendisinde değil yapılan hakkındadır. Mesela Allah Teala bir kimseye hoşlanmayacağı bir şey takdir ettiğinde şüphesiz o şey o kimse için şerdir. Ancak şer Allah'ın bunu takdir etmesinde değil, o olayın kendisindedir. Çünkü Allah her şeyi büyük bir hikmet içinde, hayırlara yol açması için takdir eder. Bu hayır bazen sadece o kimse için olurken bazen tüm mahluklar için olur. Hikmet bazen sadece hoş olmayan şeyin kendisine takdir edildiği kimseyle ilgili olurken bazen genel olarak tüm yaratılmışlarla ilgili olur. İstenilmeyen şeyin kendisine takdir edildiği kimse sabreder ve Allah'tan sevap umarsa bununla büyük bir nimete kavuşur. İnsan sürekli nimetler içinde yaşadığında lütuf sahibine şükretmeyi unutur, Allah'ı aklına bile getirmez. İşte başına bir musibet gelince kendine gelir ve Rabbine döner. Bunda da onun için büyük bir fayda vardır. Başkalarına gelince, bir kimsenin başına musibet geldiğinde o kişi zarar görürken başkalarının bundan yarar gördüğü olabilir. Mesela bir kimsenin topraktan evi olsa ve sürekli sağanak yağmur yağsa bu kimse bundan zarar görür. Elhamdülillah. Fakat insanların çoğu bundan faydalanırlar. Böylece bu yağmur o kişi için şer, diğerleri için hayır olur. Bununla beraber o kimse için şer olması da görecelidir. Çünkü bu bir yönden şer iken diğer bir yönden hayırdır. O bundan ibret alır, asıl sığınılacak olanın Allah olduğunu, ondan yine ona sığınılacağını öğrenir. Böylece bundan gördüğü zarardan daha çok fayda görür. Özetle İmam Nevevi Rahimullah bu hadisi sabır bölümünde zikretmiştir. Çünkü hadis çok önemli bir şeyi ifade ediyor. Kişinin çok sevdiği bir yakını vefat ettiğinde sabretmesinin, mükafatının cennetten başka bir şey olmayacağı bildirilmektedir. Başarılı kılacak olan Allah Azze ve Celle'dir. 33. hadis. Ayşe radıyallahu anh'dan geliyor bu rivayette. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'a Ayşe radıyallahu anh'a taun hakkında sormuş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle cevap vermiştir. Taun, Allah Teala'nın dilediği kimselere gönderdiği bir azaptı da Allah onu müminler için rahmet kıldı. Zira tauna yakalandığında sabredip ecir bekleyerek ve başına Allah'ın yazdığından başka bir şeyin gelmeyeceğini bilerek bulunduğu beldede oturan kimse şehit sevabına nail olur. Bunu Bukhari rivayet etmiştir. Evet. Taunun, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, taun hastalığının Allah'ın dilediği kullarına gönderdiği bir azap olduğunu ifade etmiştir. Taun yani veba, bazı görüşlere göre salgın, bulaşıcı bir hastalık. Diğer bir görüşe göre ise her türlü salgın hastalığa taun adı verilir demişlerdir. Bir bölgeye işte bu bulaşıcı hastalık girince o bölgedeki insanlara bulaşır ve onları öldürür. İşte belli bir salgın hastalık olsun, isterse her türlü bütün salgın bulaşıcı hastalıklar hakkında olsun, taun Allah'ın gönderdiği bir azaptır. Ancak bu mümin için bir rahmettir. Çünkü bulunduğu yere taun geldiği zaman Allah'tan sevabını umarak, başına ancak Allah'ın takdir ettiğinin gelebileceğini bilerek sabreden kişiye Allah Azze ve Celle şehit ecri yazar. Bu sebeple Abdurrahman bin Avf radıyallahu anh'den gelen sahih bir hadiste Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur. Bir yerde taun yani salgın hastalık olduğunu duyduğunuzda oraya gitmeyin. Bulunduğunuz yerde taun çıkarsa ondan kaçmak için oradan çıkmayın buyurmuştur. Bunu da yine Buhari rivayet etmiştir. Bir yerde taun salgını olursa oraya gitmeyiz. Çünkü oraya gitmek canı helake sürüklemektir. Bizim bulunduğumuz yerde salgın olursa oradan çıkıp kaçmayız. Çünkü bir beldede salgın olduğunda Allah'ın kaderinden kaçmaya çalışırsan seni Allah'ın elinden hiç kimse kurtaramaz. Bu kaçışının sana bir faydası olmaz. Allah Teala'nın bize Kur'an'da anlattığı ölüm korkusuyla yurtlarını terk edenler hatıra geliyor burada. Zira Allah onları ölün emriyle öldürdükten sonra Allah'ın kaderinden kaçıldığında yine onun kaderine düşüldüğünü göstermek için tekrar diriltmişti. Bunlar binlerce kişilik gruplar halinde yurtlarından çıkmışlardı. Bazı alimler bu ayetin tefsirinde şöyle demişlerdir. O beldede veba salgını vardı, onlar da oradan çıktılar. Bunun üzerine Allah onlara ölün dedi, öldüler. Sonra Allah'tan kaçışın imkansız olup ondan yine ona kaçılacağını göstermek için onları tekrar diriltti. Aişe radıyallahu anh hadisinden sabrın ve Allah'tan sevap ummanın faziletini, insanın veba salgını bulunan bir yerde bulunup da öldüğünde Allah'ın ona şehit ecri yazacağını öğreniyoruz. Çünkü hayat insan için değerlidir. Bulunduğu yerde veba olunca korkar ve kaçmak ister. Ancak orada kalıp sabreder, Allah'tan sevap umar, Allah'ın yazdığından başkasının başına gelmeyeceğine inanır, sonra da ölürse ona şehit sevabı yazılır. Bu Allah'ın bir lütfudur. 34. hadis Enes radıyallahu anh'ten Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Aziz ve celil olan Allah buyurdu ki, kulumu iki sevgilisi yani iki gözünü almak suretiyle sınadığımda şayet o sabrederse ona gözlerine karşılık cenneti veririm. Bu Buhari'nin yine kutsi olarak rivayet ettiği bir hadis. Nebi Aleyhisselatü Vesselam Rabbi Azze ve Celle'den şu buyruğunu naklediyor. Allah bir insanın iki sevgilisini yani iki gözünü alır da o kişiyi kör ederse sonra da o kişi buna sabrederse mutlaka Allah buna karşılık ona cenneti verir. Çünkü göz insan için sevgili ve değerlidir. Allah Teala insanın gözünü alır, insan da sabreder ve sevabını Allah'tan umarsa Allah bunun karşılığı olarak ona cennet verir. Cennet ise tüm dünyaya değer. Hatta Nebi Aleyhisselatü Vesselam, hakikaten cennetten sizin kırbacınızın kapladığı kadar bir yer, dünyadan ve dünyadakilerden daha hayırlıdır buyurmuştur. Bunu da Buhari rivayet etmiştir. Yani bir metrelik yer. Çünkü ahiretteki bakidir, bitmez yok olmaz. Dünya ise tamamen fanidir, geçicidir. O yüzden cennetteki çok küçük bir yer, dünya ve içindekilerden daha hayırlıdır. Allah Teala insanın duygularından, hislerinden birini aldığında onun bu kaybına üzüntüsü ve acısını affetmek için genelde o eksikliği başka bir duyusundaki, başka bir hissindeki fazlalıkla telafi eder. Mesela amaların, gözleri görmeyen kimselerin idrak ve hissetme gücünü artırır. O yüzden körlerin çarşı ve pazarlarda görür gibi kendi başlarına yürüdüklerini görürsünüz. Bunlar çarşılardaki köşeleri, iniş ve çıkış yerlerini hissederler. Hatta bazı amalar ücretli taksiye binerler. Evlerini bilmeyen taksiciye sağa gir, sola dön diyerek evin yolunu bile tarif ederler ve evin önünde durdururlar. Bu şekilde şehrin bir ucundan diğer ucuna giderler. 35. hadis Ata bin Ebi Rabah'tan şöyle geliyor. İbn Abbas radıyallahu anh bana sana cennetlik bir kadını göstereyim mi dedi. Evet dedim. İşte şu siyah kadın dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelerek ben saraya tutuluyorum ve bedenimin bir kısmı açılıyor. Benim için Allah'a dua et iyileşeyim dedi. Nebi aleyhissalatü vesselam Dilersen sabreder ve karşılığında cenneti hak edersin. Dilersen sana afiyet, sıhhat vermesi için Allah'a dua ederim buyurdu. Kadın o zaman sabrediyorum dedi. Sonra ancak Sara'ya tutulduğumda bedenimin bir kısmı açılıyor. Allah'a dua et de açılmayayım dedi. Nebi Aleyhisselatü Vesselam onun için dua etti. Bunu Bukhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. İbn Abbas radıyallahu anh'a Sara sana cennetlik bir kadını göstereyim mi diye sormuştur Ata'ya. Cennetlikler iki kısımdır. Birinci kısım vasıfları, özellikleri itibariyle cennetlik olduklarına şehadet ettiğimiz. İkinci kısım ise bizzat şahısları itibariyle cennetlik olduklarına şehadet ettiğimiz kimselerdir. Özellikleri itibariyle cennetlik olduklarına şehadet ettiğimiz kimseler Allah'tan sakınan takva sahibi her mümindir. Onların cennetlik olduğuna şehadet ederiz. Nitekim Allah Teala cennet için o muttakiler için hazırlanmıştır buyuruyor. Âl-i İmrân 133. ayetinde. Yine Beyyine suresi 7-8. ayetlerinde iman edip salih ameller işleyenlere gelince halkın en hayırlısı da onlardır. Onlar Rableri katındaki mükafatları, zemininden ırmaklar akan, içinde devamlı olarak kalacakları Adin cennetlerindedir. Böyle buyurmuştur. Dolayısıyla salih ameller işleyen her takva sahibi müminin cennetlik olduğuna şahitlik ederiz. Yani bu mutlak bir şehadettir. Ancak şahıs belirterek falan filan kimse cennetliktir diyemeyiz. Çünkü hayatının hangi hal üzere noktalanacağını ve içinin de dışı gibi olup olmadığını bilemiyoruz. Bu yüzden muayyen belli bir şahıs için cennetlik olduğunu söyleyemiyoruz. Böyle bir şahitlikte bulunamıyoruz. Ancak iyi olduğuna şahit olunan bir kimse öldüğünde umarız ki cennetliktir, inşallah cennetliktir deriz. Fakat onun cennetlik olduğunu kesin bir şekilde söyleyemeyiz. İkinci kısımda cennetlik olduklarına şahıs olarak, muayyen olarak şahit ettiğimiz kimseler, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın cennetlik olduklarına dair şahitlikte bulunduğu kimselerdir. Cennetle müjdelenen 10 kişi aşire-i mübeşşere gibi, bunlar Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali, Said bin Zeyd, Sa'd bin Ebi Vakkas, Abdurrahman bin Avf, Talha bin Ubeydullah, Ebu Ubeyde bin Cerrah ve Zübeyir bin el-Avvam radıyallahu anhu mecmaindir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin cennette müjdelediği Sabit bin Kays, Sa'd bin Muaz, Abdullah bin Selam, Bilal bin Rabah gibi kişiler de, ismi belirtilen kişiler de böyledir. Bunların isimlerini belirterek cennetlik olduklarına şehadet ederiz. Mesela şehadet ederiz ki Ebu Bekir cennetliktir. Şehadet ederiz ki Ömer cennetliktir deriz. Allah onlardan razı olsun. Bunlardan birisi de işte İbn Abbas radıyallahu anh'ın öğrencisi Ata bin Ebi Rabah'a sana cennetlik bir kadını göstereyim mi dediği, o da evet deyince işte şu siyah kadın diyerek işaret ettiği kadındır. Toplumda göründüğü kadarıyla hiçbir kıymeti değeri olmayan siyah bir kadın idi o. Bu kadın Sara hastalığına yakalanıyor. Hatta İbn-i İbban'ın rivayetinde bunun cinlendiği, yani cin çarpmasına uğradığı şeklinde geçiyor bu. Ve o esnada bedeninin bir kısmı açılıyordu. Bunu Nebi sallallahu aleyhi ve selleme haber verdi ve kendisi için dua etmesini istedi. Nebi aleyhissalatü vesselam ise dilersen senin için dua ederim, dilersen sabreder ve karşılığında cenneti hak edersin buyurdu. Kadın da o zaman sabredeceğim dedi. Burada tedavi olmaktansa sabretmenin daha faziletli olduğuna işaret vardır. Sara hastalığından dolayı acı çekiyor, ızdırap duyuyordu. Fakat cennetlik olmak için sabretti. Ancak şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü, bedenimin bir kısmı açılıyor. Açılmaması için Allah'a dua et. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da dua etti. Artık kadın Sara krizine tutuluyor fakat bedeni açılmıyordu. Sara hastalığı, Allah bundan korusun, iki çeşittir. Birincisi sinirlerin gerilmesi sonucu olan Sara hastalığıdır. Epilepsi denilen hastalık. Bu fiziksel bir hastalıktır ki doktorun vereceği sakinleştirici veya tamamen ortadan kaldırıcı ilaçlarla tedavi edilebilir bu. İkincisi ise şeytan ve cinler sebebiyle olan Sara'dır. Cin insana musallat olur, bedenine girer ve onu yere çalar. Sara'nın şiddetinden kişi bayılır ve hiçbir şey hissetmez. Şeytan veya cin insanın bedenine girer ve onun diliyle konuşmaya başlar. Onu işten, Konuşan bir insandır der, fakat aslında o bir cindir. Ancak konuşmasının biraz farklı olduğunu, insanın uyanık haldeki konuşması gibi olmadığını görürsün. Çünkü cinnin telaffuzu, aksanı farklıdır. Bu tür sahranın, Allah bundan muhafaza etsin, ilacı, tedavisi, ilim ve fazilet ehli kimselerin ona Kur'an okumasıdır. Cin bazen seslenir, konuşur ve insan içine girmesinin sebebini, hangi sebeple girdiğini söyler. Bazen de hiç konuşmaz. Cinin insanın içine girdiği Kur'an, sünnet ve tecrübelerle sabittir. Kur'an'da Allah Teala Bakara suresi 275. ayetinde faiz yiyenler kabirlerinden ancak şeytan çarpmış kimselerin cinnet nöbetinden kalktığı gibi kalkarlar buyurmuştur. Bu şeytanın insanı çarpıp onu dengesizleştirdiğine ki sarada budur, buna bir delildir. Sünnete gelince Ahmet bin Hanbel'in üstlerinde geçen bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir yolculuğunda saraya tutulan bir çocuğu bulunan bir kadının yanından geçti. Kadın çocuğu Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'a getirdi. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam cine hitap etti. Onunla konuştu. Sonunda cin çıktı. Kadın da bu iyiliğinden dolayı Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'a hediye verdi. Bunu Ahmet bin Hanbel 4. ciltte rivayet etmiştir. Tam metni şu şekilde. Bir kadın beraberinden cin çarpmış çocuğuyla Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'a geliyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da ey Allah'ın düşmanı çık, ben Allah'ın Resulüyüm diyor. Sonunda çocuk iyi oluyor. Bunun üzerine kadın Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme iki koç, bir miktar süzme peynir, bir miktar da tereyağı hediye etmiştir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam peyniri, tereyağını ve koçun birini al, diğerini bırak buyurdu. Bunu yine Ahmet bin Hanbel dışında Taberani, Hennad bin Esseri Kitab-ı Züht'te rivayet etmişlerdir. Heysemi de Mecmua-ı Zevaid'de ricali sahihin ravileridir demiştir. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın uygulamasında cin çıkarma dedikleri şey bundan ibaret. Yani ey Allah'ın düşmanı çık demesi ve işte Kur'an-ı Kerim'den bazı ayetlerin okunması. Bunun dışında başka bir şey yok. Fakat günümüzde cincilik diye bir meslek haline geldi. İşte cinlerle konuşuyorlar, muhabbetler ediyorlar. Hiçbir faydası yok bunun. Hatta Vahid Abdüsselam el-Bali cinlerden korunma adıyla bir kitap yazmıştı. Burada uzun uzun konuşmalarından falan bahsediyor. Daha sonra bu kitabın 10. baskısında bir takım düzeltmeler yapıyor. Bunun yanlış olduğunu anladım diyor. Kendisi itiraf ediyor. Bu fayda vermiyor. Bilakis cinnin o insanın bedenine daha fazla yerleşmesine sebep oluyor. Bunu tecrübe ettim diye kendisi de itiraf ediyor. Fakat onun kitabının ilk baskılarından hareketle ki Türkçe'ye tercüme edilen baskısı önceki baskılarıdır. Allah izin verirse ben onun 10. baskısına istinaden yani düzeltmeler yapılmış haliyle tercümesini yeniden yapıyorum inşallah. Bu önceki kitap sebebiyle bu iş yaygınlaşmış. Yani Kur'an ve sünnetle amel eden insanlar dahi bu cincilik olayını meslek haline getirmişlerdir ve pek çok yanlışlar, sünnette sabit olmayan unsurlar da bu işe girmiştir. Alimler saralı kimselerin içindeki cinlerle konuşurlar, tebliğ yaparlardı. İbn-i Teymiye'den ve öğrencisi İbn-i Kayyım Rahimullah'tan da buna benzer şeyler aktarırlar. Fakat Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan aktarılan, yani ondan sabit olanlar az önce hadiste aktardığımız gibidir. Yani sünnette sabit olan budur. Sadece ey Allah'ın düşmanı çık diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bundan ibaret. Evet. Bu tür sahranın, yani cinlerden kaynaklanan sahranın iki tür ilacı vardır. Birisi olmadan önce, yani koruyucu tedavi türündendir. Diğeri ise olduktan sonra def etmek üzere yapılır. Önleyici tedavi, bu kişinin sabah akşam okunacak ayet ve duaları dikkat ederek, özenle okumasıdır. Bunlar ilmi kitaplarda, hadis kitaplarında, zikir kitaplarında, Hısnül Müslim gibi çokça yaygın olan kitaplarda mevcuttur. Bu dualardan birisi Ayetül Kürsi'dir. Çünkü geceleyin bunu okuyan kimsenin başında Allah tarafından bir koruyucu melek bekler ve sabaha kadar ona şeytan yaklaşamaz. İhlas, Felak ve Nas sureleri de yine bunlardandır. Buna muavvizat denilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet edilen daha başka dualar da vardır. Enuzu bi kelimatillahit tammati min şerri ma halak. Bismillahillezî lâ yedurru ma ismihi şey'un fissemâi ve lâ şey'un fissemâi ve lâ fil ardi ve huves semiul alim zikirleri gibi. Bunları sabah akşam 3 kere yapmak gibi. Kişi bunları sabah akşam okumak için büyük gayret göstermelidir. Çünkü bu cinlerin eziyet etmesini engelleyici sebeplerdendir. Olduktan sonra olan tedavi edici uygulama ise insanın başına bu gelince bunu def etmek için korkutan, uyaran ve Allah'a sığınılan ayetlerden okumalı ve cin insanın bedeninden çıkana kadar buna devam etmelidir. İmam Nevevi Rahimullah'ın bu hadisi burada getirmesinin maksadı hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kadına istersen sabret ve cennete hak et demesi, kadının da öyleyse sabredeceğim demesidir. Yani konuyla ilgili delil olan kısmı burasıdır. Bu sabrın büyük faziletine ve cennete girmeye vesile olduğuna bir delildir. 36. rivayet Ebu Abdurrahman Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberlerden birini anlattığı hali sanki hala gözümün öndedir diyor. Şöyle ki kavmi o peygamberi dövmüş ve kan revan içinde bırakmışlardı. O ise yüzündeki kanları silerken Allah'ım kavmimi bağışla çünkü onlar hakikati bilmiyorlar diyordu. Bukhari ve Müslim rivayet etmişlerdir bu hadisi. Bu hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlerin başından geçen bir olay anlatıyor. Onlar, peygamberler Allah Teala'nın mesajı için, daveti için gönderildiği kimselerdir. Çünkü Allah Teala'nın buyurduğu gibi onlar buna ehil, layık olan kimselerdir. En'am suresi 123. ayetinde belirtildiği gibi. Peygamberler vahiy yüklenmeye, insanlara onu tebliğ etmeye, insanları ona çağırmaya, İyiliği emredip kötülükten men etmeye ve bütün bunlar da sabretmeye ehil, layık olan kimselerdir. Peygamberlere sözlü ve fiili eziyetler yapılıyor, bazen de bu onları öldürmeye kadar ileri varabiliyordu. Allah Teala bunu peygamberine şöyle buyurarak açıklamıştır. En'am suresi 34-35. ayetlerin mealini okuyalım bununla ilgili. Andolsun ki senden önceki peygamberler de yalanlanmıştı. Onlar yalanlanmalarına ve eziyet edilmelerine rağmen sabrettiler. Sonunda yardımımız onlara yetişti. Allah'ın kelimelerini, kanunlarını değiştirebilecek hiç kimse yoktur. Muhakkak ki peygamberlerin haberlerinden bazısı sana da geldi. Eğer onların yüz çevirmesi sana ağır geldiyse, yapabilirsen yerin içine inebileceğin bir tünel ya da göğe çıkabileceğin bir merdiven ara ki onlara bir mucize getiresin. Allah dileseydi elbette onları hidayet üzere bir araya toplayıp birleştirirdi. Ancak serbest bırakılmaları gerekiyordu ki seni yalanlasınlar. Böylece hakla batıl arasındaki kavga, mücadele sonunda bunlar birbirinden ayrılsınlar. Öyleyse sakın cahillerden olma. Nebi Aleyhisselatü Vesselam peygamberlerden birini anlatıyor. Kavmi onu yalanlamış ve yüzünden kan gelene kadar dövmüş. O ise, o peygamber ise hem yüzündeki kanı siliyor hem de Allah'ım kavmimi bağışla çünkü onlar hakikati bilmiyorlar diyor. Bu sabrın zirvesidir. Çünkü birine dünyevi bir sebepten dolayı vurulsa öfkesinden şahlanır ve kendisine vurandan intikam alır. Bu ise Allah'a davet ediyor ve karşılığında hiçbir ücret almıyor. Bununla birlikte onu yüzü kanayıncaya kadar dövüyorlar. O da yüzündeki kanı siliyor ve Allah'ım kavmimi bağışla çünkü onlar bilmiyorlar diyordu. Nebi Aleyhisselatü Vesselam bunu bize boşuna veya sahabenin zamanını meşgul etmek için anlatmamıştır. Bilakis ibret alıp bunun ışığında yürümemiz için anlatmıştır. Nitekim Allah Teala Yusuf Suresi 111. ayetinde şöyle buyuruyor. Andolsun onların yani peygamberlerin kıssalarında akıl sahipleri için büyük ibretler vardır. Bu kıssadan alacağımız ibret de Allah'a davet ederken karşılaşacağımız sözlü ve fiili eziyetlere sabretmemiz ve kendi kendimize peygamberimizin şu sözünü örnek alıp söylememizdir. Sen sadece kanayan bir parmaksın, çektiğin sıkıntı da Allah yolundadır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam parmağının kanadığı bir savaşta bu şiiri söylemiştir. Bunu Buhari ve Müslim rivayet ederler. Evet, bu hadis Allah'a davet ederken işiteceğimiz incitici sözlere ve aleyhimizde yapılacak olumsuz propagandalara sabretmemiz, bunları Allah katındaki derecemizin yükselmesine ve günahlarımızın silinmesine vesile görmemiz gerekir. Bunu öğretiyor bize bu. Çünkü Allah'a davetimizde ihlasımızın eksikliği ve davetin üslup ve yöntemindeki hatalarımız sebebiyle bir takım eksiklikler bulunabilir. İşte bize eziyet veren sözler de bizim bu noksanlıklarımızı telafi ederek amelimizin daha makbul olmasını sağlar. Çünkü insan ne yaparsa yapsın amelleri hep eksiktir. Allah dilemedikçe de onları kemale ulaştırmak mümkün değildir. İşte Allah'a davet yolunda bela ve eziyetlere maruz kalınca bu, onun davetinin kemal bulmasına, derecesinin yükselmesine bir sebep, vesile olur. İnsan geri adım atmamalı, Allah'tan ecir beklemelidir. Mecbur değilim, bak başıma neler geldi, artık yoruldum dememelidir. Bilakis sabretmelidir. Zira dünya hayatı uzun değildir, birkaç gündür, o da geçip gidecektir. Öyleyse başımıza bir bela geldiğinde Allah hüküm verene, Allah onu bizden kaldırana kadar sabretmemiz gerekir. İbn Mesud radıyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin anlatışını görüyor gibiyim sözü, bir şeyi anlatan veya bir sözü aktaran kişinin onu aynen zihnine kaydettiğini ifade eden sözler söyleyebileceğine delildir. Bu insanlar arasında yaygındır. Kişi mesela filanın şöyle şöyle dediğini görür gibiyim der. Yani olayı zihninde aynen kaydettiğini ifade etmek ister. O halde bir kimse anlattığı bir şeyin aynen öyle olduğunu vurgulamak için böyle bir üslup kullanmak isterse bu hususta onun için salih seleften örnekler vardır. Evet. 37. ve 38. hadisler. Ebu Said ve Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Müslümanın başına yorgunluk, hastalık, kaygı, üzüntü, acı ve keder, hatta diken batmasına kadar her ne sıkıntı gelirse gelsin, Allah bunları onun günahlarına kefaret kılar. Buhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. 38. hadis. İbn Mesud radıyallahu anh'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına girdim. Şiddetli sıtmaya yakalanmıştı. Ey Allah'ın Resulü, sıtmadan çok büyük sıkıntı çekiyorsun dedim. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, evet sizden iki kişinin çektiği kadar sıkıntı çekiyorum buyurdu. Ben bu size iki kat sevap olsun diye mi dedim? Evet öyle buyurdu ve ekledi. Bir Müslüman herhangi bir sıkıntıya maruz kalırsa, bu bir diken batması ya da daha büyük bir şey de olabilir. Allah bunun sebebiyle onun kötülüklerini örter ve onun küçük günahları, onun günahları ağacın yapraklarını döktüğü gibi ondan dökülür. Hadiste ve hattet anhu zunubuhu buyuruluyor. Fakat mütercim burada günahlar ifadesini küçük günahları diye tercüme etmiş. Hadiste geldiği gibi biz aktaralım. Onun günahları dökülür. Ebu Said, Ebu Hureyre ve İbn Mesud radıyallahu anhum'un rivayet ettikleri hadisler, insanın başına gelen hüzün, yorgunluk, keder veya başka zahmetlerden dolayı onun günahlarının silindiğine delildir. Bu Allah Teala'nın bir lütfudur. Kulunu musibetlerle sınar ve bunu günahlarını örtmeye, kusurlarını bağışlamaya sebep kılar. İnsanın bu dünyada sürekli sevinç üzere olması imkansızdır. Bir gün sevinir, bir gün üzülür. Bir gün kazanır, bir gün kaybeder. Kendine, sağlığına, ailesine ve çevresine gelen felaketler eksik olmaz. İnsanın başına gelen belalar sayılamayacak kadar çoktur. Ancak mümin her halükarda kârdadır. Başına bir sıkıntı gelirse sabreder, bu onun için hayırlı olur. Sevineceği bir nimete kavuşursa şükreder, bu da onun için hayırlı olur. Öyleyse başına bir bela geldiğinde, yaşadığın üzüntünün veya duyduğun acının bu ayağına batan bir diken bile olsa boşa gideceğini zannetme. Bilakis bu daha güzeliyle telafi edilecek. ağacın yapraklarını döktüğü gibi senin de günahların dökülecektir. Bu Allah'tan bir lütuftur. İnsan sabrına bir de sevap ummayı eklerse, sabrının sevabıyla birlikte ummanın, ümidin sevabını da alır. Müminin musibetler karşısındaki tavrı, konumu iki türlü olur. Bazen başına bir bela geldiğinde sevabı hatırlar. Allah'tan sevap, karşılık umar. Bu durumda iki kazanç birden elde etmiş olur. Hem günahları silinir hem de çok sevap elde eder. Bazen de mümin bundan gafil kalarak gönlü daralır. Allah'tan sevap ummak aklına gelmez. Bu durumda da sadece günahları silinir. Şu halde mümin başına gelen musibette her halükarda kârlıdır. Ya bir niyet taşımadığından, Allah'tan sevap ummadığından dolayı sadece günahları silinir, kusurları örtülür ya da az önce geçtiği gibi ikisini birden kazanır. Bu yüzden insan ayağına bir diken bile batsa bu musibetin sevabını düşünmeli, karşılığını Allah'tan ümit etmelidir. Bu Allah'ın lütfunu, keremini ve cömertliğini göstermektedir. Zira mümine musibet verirken bundan dolayı ona sevap verir veya günahlarını siler. Bütün hamdler, övgüler alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Allah izin verirse 39. hadisle sabır bölümüne bir sonraki derste devam edeceğiz. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe illa ente vahdeke la şerike lek ve estağfuruke ve etûbü ileyk.